Ayrım 22. El Greco'ya mektup. Nikos Kazantzakis. Sayfa 281. Bir düzlüğün dibinde iki yüksek dağın arasında etrafı yüksek dağlarla çevrili ünlü Sina Manastırı. Ben bu anı çok arzulamıştım. Çabalarımın meyvesi olduğu halde sessizce, bağırmadan seviniyor, acele etmiyordum. Bir an için geri dönmeyi düşündüm. Arzumun meyvesini koparıp tadına varmaktan vazgeçecektim. Ama birden hafif, serin bir yel esti. Bu yel çiçek açmış, ağaçların kokusuyla yüklüydü. İçimde insan yanım ağır bastı, ilerledim. Artık manastırı, duvarlarını, kuleleri, kilise ve bir serviyi görüyordum. Duvarların dışındaki bahçeye vardık, setin üzerinden uzanıp baktım. Güneş altında ve çöl ortasında zeytin, portakal, ceviz, incir ve kocaman kutsal badem ağaçları parıldıyordu. Tatlı sıcaklık, koku, küçük böceklerin uğultusu, cennet. Güleç insanları seven toprak, su ve insan terinden yapılmış Tanrı'nın bu yüzünü uzun süre hazla seyrettim. 3 gündür onun korkunç, çiçeksiz, sırf granitten ibaret öteki yüzünü görüyordum. Diyordum ki, gerçek Tanrı budur. Yakan ateş ve insan arzusunun çizemediği granit. Şimdi ise çitten bu çiçekli bahçeye eğilirken çilecinin sözlerini heyecanla hatırlamaktaydım. Tanrı, ürperti ve tatlı gözyaşıdır. Bu da mucizeler iki türlüdür der, dünyevi ve manevi olanlar. Ben birincilerine değil, ikincilerine inanıyorum. Sina Manastırı manevi bir mucizedir. Zalim çölün içinde açgözlü, dilleri, dinleri ayrı olan ırklarla çevrili bir kuyunun yanında 14 yüzyıldan beri bu manastır bir kale gibi duruyor ve kendisini kuşatan fiziki ve insani kuvvetlere karşı direniyor burada diye düşündüm gururla. Çok üstün bir insan bilinci var, insanın erdemi burada çölü yeniyor. Sevincimi güçlükle tadabiliyordum. Kutsal kitaplarla ilgili dağların, eski ahitin yüksek yaylalarında bulunuyordum. Doğuda Musa'nın bakır yılanı sapladığı Bilgi Dağı, arkada Amalekiler ülkesiyle Amerion dağları, kuzeyde Kidar çölü, Udumea ve Moav çölüne kadar Taiman dağları. Güneyde Faranburnu ve Kızıldeniz, nihayet kuzeydeki Sina Sıra dağlarıyla Tanrı'nın Musa ile konuştuğu kutsal tepe, daha ötede Aya Katerina. Güneşle karların arasında manastırın bahçesi parıldıyor, zeytin ağaçları yavaş yavaş ışırdamakta. Portakallar karanlık yuvalarında ışıldıyor, serviler çileci bir tavırla kapkara yükselmekte. Çiçek açmış badem ağaçlarının kokusu yavaş yavaş Tanrı'nın soluğu gibi gelip burun delikleriyle beyni kavruyor. Manastır kalesi, rüzgarın bu baştan çıkarıcı ilkbahar soluklarına nasıl karşı koymuş da bunca yüzyıldır bir ilkbahar günü yıkılmamış. Yüksek kale kapısından manastıra girdim. Büyük bir avlu, ortada kilise ve onun yanında ince minaresiyle küçük bir cami. Nihayet burada haçla hilal birleşiyor. Çepçevre, karla örtülü hücreler, konuk evleri ve depolar var. 3 keşiş güneşte oturmuş ısınıyor. Sözleri büyük sessizliğin ortasında havada yankılanıyor. Uzun uzun durup dinliyorum. Her biri konuşup boşalmak için acele ediyor. Biri Amerika'da görmüş olduğu mucizeleri anlatıyor. Vapurlar, gökdelenler, geceleri yakılan ışıklar, kadınlar. Öbürü memleketinde kuzuların şişte nasıl pişirildiğini. Öteki de Aya Katerina'nın mucizelerini. Meleklerin onu İskenderiye'den nasıl alıp buraya, dağın tepesine getirdiklerini ve bedeninin arada bir kayaların üzerinde göründüğünü. Çevreyi görmek için kuleye çıktım. Solgun yüzlü küçük bir keşiş beni gördü, karşılamak üzere koştu. Giritlenmiş ve 18 yaşındaymış. Öğle güneşi süzüldükçe yanaklarındaki sık, kıvırcık ayva tüyleri kestane sarısı renginde parlıyordu. Biz böyle uzaktaki vatandan konuşurken 80 yaşlarında tatlı, sakin bir ihtiyar soluyarak göründü. Artık ne iyiyi ne de kötüyü dinleyecek hali yoktu. İçi Buda'nın istediği gibiydi. Boş. Üçümüz de uzun bir seydirin üstünde güneşe karşı oturduk. Genç olanı koynundan bedeninin sıcaklığıyla ısınmış hurma çıkarıp bana verdi. İhtiyar dizime dokundu ve manastırın nasıl yapıldığını, bunca yıldır neler çektiğini anlatmaya başladı. Böyle güneşin altında ve efsanevi dağların arasında otururken manastırın hikayesi bana masal gibi basit ve gerçek göründü. Manastır, İmparator Justinianus tarafından Lothar'ın kızlarının çevresine gelip koyunlara baktıkları yanan ve tükenmeyen çalının bulunduğu yerde yapıldı ve imparator köleleri olsunlar, hizmetini görsünler ve orasını savunsunlar diye Pontos'la Mısır'dan 200 aileyi manastıra gönderdi. Aradan bir yüzyıl geçti, Muhammed geldi. Sina Dağı'na da uğradı. Devesinin ayak izi hala kırmızı bir granitin üstünde durmaktadır. Keşişler onu büyük bir saygıyla karşıladılar. Muhammed memnun kaldı ve keçi derisi üzerine iri, kufi yazıyla büyük ayrıcalıklar tanıyan yazılar yazdırdı ve bunları avucuyla mühürledi. Malum yazı bilmiyordu. Bu ayrıcalıklar şunlardı. Sinalı bir keşiş dağa, ovaya ya da mağaraya yahut da başka bir yere sığınırsa ben de yanında olacak ve her kötülüğe karşı onu koruyacağım. Ben Sinalıları nerede bulunurlarsa bulunsunlar, denizde ve karada, doğuda ve batıda, kuzeyde ve güneyde koruyacağım. Vergi yüzde ödemeyecek, hasatlarından pay alınmayacaktır. Tanrı rahmetini esirgemesin. İhtiyar konuşuyor ve dünyaya ait olmayan bir sesle Bizans'a ait duvarları ve çevresindeki yüksek dağları canlandırıyor, havamızı azizler ve din şehitleriyle dolduruyordu. Yanımdaki Giritli delikanlı huşu içinde ve ağzı açık bu mucizeli kutsal hikayeyi dinliyordu. Aşağıda bahçede keşişler hücrelerinden çıkmış, Arapların getirdikleri mısırları tartıyorlardı. Açık mutfak kapısından büyük, kırmızı istakozlarla yüklü bir masayı fark ettim. Kahverengi bir battaniyeye sarılı solgun yüzlü bir keşiş, büyük bir deniz kuşunun resmini yapmaktaydı. İhtiyar, "Peder Pahamios'tur," dedi ve güldü. "Yarı deli ve kutsanmış bir adamdır. Resim yapar." Ben ressamları korumak isteğiyle, "Havari Lukas da ressamdı," dedim. "Büyük bir hastalıktır oğlum o. Tanrı korusun. İnsanın dayanabilmesi için havari olması gerekir." Hakkı vardı. Sustum. Kalkıp avluya indim. Keşişler kar topluyor. Kar yağdığı ve çölde ot biteceği için çocuklar gibi seviniyorlardı. Koyunlarla keçiler yiyeceğe, insanlar da ekmeğe doyacaklardı. Birkaç köle gelmiş manastırın duvar dibine oturmuştu. Tütün içiyor, yüksek sesle konuşuyor, el hareketleri yapıyorlardı. Pis, çıplak ayaklı, siyah çarşaflara bürünmüş, yüzleri burunlarından aşağısı, uçlarından gümüş kuruşlar ve deniz kabukları bulunan ince tüllerle örtülü birkaç kadın da vardı. Saçları alınlarının üstünde semer tutamağı gibi sivri bir topuz halinde bağlanmıştı. Hepsi çarşaflarını açtılar, içlerinden birkaç bebek çıkardılar ve önlerindeki taş üstüne koydular. Keşişlerin çıkıp yukarıdan günlük nevalelerini atmalarını bekliyorlardı. Her erkek için 3 küçük yuvarlak ekmek, her kadın ve çocuk için de 2'şer ekmek. Yasa kendilerinin gelip almalarını emrediyor, saatlerce uzaktaki çadırlarından yola çıkıyorlar. Ama bu ekmekçiler açlıklarını gideremiyor, çekirge topluyor, kurutup öğütüyor ve yoğurarak ekmek yapıyorlar. Ben gurbette bu kardeşlere heyecanla bakıyorum. Yüzyıllardan beri bu Bizans duvarlarının çevresinde dolanıyorlar. Kendilerine bu kepekli küçük ekmekler atılıyor. Manastırdan geçinerek yaşıyor ve ölüyorlar. Tıpkı Lothar zamanında olduğu gibi bugün de koyunları yalnız kızlar otlatıyor. Kimse onlara dokunmuyor. İki genç seviştiği zaman gizlice kaçıp geceliğin dağlara çıkıyor. Delikanlı flütünü çalıyor, kız şarkı söylüyor ama birbirlerine asla dokunmuyorlar. Delikanlı kızı satın almak için dağdan iner, kayınpederin çadırı önüne oturur. Kız da gelir, delikanlı örtüsünü kızın üzerine atar. Delikanlının babası da yetişir, şeyh de gelir. İki dünür bir hurma yaprağını tutup çeker ve bölüşürler. Kızın babası şöyle dermiş, "Kızım için 1.000 lira isterim." Şeyh, 1.000 lira der, senin kızın 2.000 lira eder. Gerçi damat da vermek ister ama hatırım için 500'e bağışla onu. Kayınpeder yanıt verir, senin için şeyh 500'e bağışlıyorum. O zaman yavaş yavaş gelmiş olan öbür akrabalar ayağa kalkar ve çadırda bağdaş kurarlar. Benim hatırım için 100 lira daha bağışla, öbürü de 100 daha, 50 daha. 1 liraya ininceye kadar o sırada köşede mısır öğüten kadınlar bağırmaya başlarlar. Lu lu lu lu lu. Kayınpeder ayağa kalkar. Un öğüten kadınlar için der. Kızımı 0.5 liraya veriyorum. Düğün gecesi yer içer neleri varsa harcarlar. Ve çölün gelenekleri binlerce yıldan beri böylece değişmeksizin yaşayıp gider. Giritli delikanlı geldi. Muhterem pederler sizi içeride bekliyorlar dedi. Buyurun. Yabancıları kabul ettikleri salonda 20 kadar keşiş meraklı gözlerini üzerime dikmişti. Her birinin ayrı ayrı ellerini öpmeyi düşündüm ama çoktular, üşendim. Yalnız ortada oturan ciddi, iri kemikli ve sessiz başrahibin elini öptüm. Yine kahve, bir kaşık tatlı, küçük bir bardak kurma şarabı, o ebedi nereden geliyorsun, kimsin, hoş geldin sözleri. Tanrı'nın yıldırımlarının taşlaştırıp kömür haline getirdiği yaşlı, aksi başrahip bana bakıyordu ama beni görmediğinden emindim. Gözleri perdelenmeye ve görünen şeyleri görmemeye başlamıştı. Bu gözler yalnızca görünmeyen şeylere bakıyordu. Bana bakıyor ve omuzlarımın arkasından büyük kentleri, günah, boşluk, hayasızlık ve ölüm içinde yuvarlanan dünyayı görüyordu. Bir kriz geçirmekte olduğumu söyledim. Ruhumun toparlanıp karar verebilmesi için birkaç gün manastırda kalma izni istedim. Başrahip, "Tanrı'yı mı arıyorsun?" diye sordu ve ilk kez beni gördüğünü anladım. Daha önce bana yalnızca bakıyordu. "Yalnız sesini duymaya çalışıyorum," diye yanıt verdim. "Bana hangi yoldan gideceğimi söylesin. Ruh yalnız burada, çölde onu duyabilir." Başrahip, "Burada çölde bütün sesler duyulur," dedi. "En fazla ikisi, Tanrı'nın ve günahın sesi. Bunları birbirinden ayırmak zordur. Aklını başına topla oğlum." İki keşiş yeni mümini görüp selamlamak üzere içeri girdi. Bir tanesi tombul, kıvırcık sakallı, mavi gözleri neşeli olup yabancılarla ilgilenen mavi inci başıydı. Öteki uzun boylu, yorgun, alaycı bir gülümseyişi olan, bıyıkları, sakalları ve kaşları kar gibi biriydi. Bembeyaz, uzun parmaklı elleri vardı, benimle konuşmadı, yalnızca baktı, fıldır fıldır gözleri gülüyordu. Gülüyor mu yoksa alay mı ediyordu? O anda anlayamadım, birkaç gün sonra anlayacaktım. Başrahip ayağa kalkarak elini bana verdi. "Tanrı verede," dedi. "Dünyada boş yere aradığın şeyi çölde bulasın." Bir keşiş koştu, ona kapıyı açtı ve başrahip yavaş adımlarla uzaklaştı. Mabeyinci bana, "Artık öyle oldu," dedi. "Sofraya buyurun." Keşişler uzunca bir sofrada, başrahipse baş tarafta oturuyordu. Sofracı yemeği getirdi. Kaynamış istakozlar ve herkese birer bardak şarap. Pederler yemeye başladı. Kimse konuşmuyordu. Okuyucu alçak bir kürsüye çıktı ve dua eden bir tavırla bugünkü İncil'in tefsirini, Müsrif'in dönüşünü okumaya başladı. Birçok manastırda çoğu kez bu dua temposunu yaşamışımdır. Yemek böylece büyük mistik anlamını kazanıyor. Bir haham şöyle demişti: "Yemek yiyen erdemli insan ekmeğin içinde bulunan Tanrı'yı özgürlüğe kavuşturur." Okuyucu Müsrif oğuldan söz ediyordu. Nasıl acı çektiğinden ve baba evinden uzakta kalıp nasıl uslandığından, domuzlar gibi nasıl keçi boynuzu yediğinden ve bir gün artık daha fazla dayanamayıp babasının evine dönüşünden. Bense bu Hristiyan ağırbaşlılığı içinde şöyle düşünüyordum: ruhun bugünkü huzursuzluğuna ve başkaldırışına daha uygun olan başka bir manastırda çağdaş bir huzursuz, yani kurtulmamış, burada İsa kastedilmektedir, şu parlak ilaveyi yapabilirdi. Müsrif sakin baba evine döndü ve akşam üzeri yumuşak yatağa uzandığı zaman yavaşça kapı açıldı. İçeri küçük kardeşi girdi. "Gitmek istiyorum, artık baba evine sığamıyorum," dedi. O akşam eve yenik dönmüş olan ağabey bunu duyunca sevindi, kardeşini kucakladı ve ona öğüt vermeye başladı. Ne yapacağını, nereye gideceğini söyledi ve onu kendinden daha cesur, daha mağrur davranmaya, artık baba ahırına, baba evine böyle diyordu, dönmeye tenezzül etmemeye kışkırttı. Onu kapıya kadar uğurladı, elini sıktı. "Belki bu benden daha sağlam çıkar da dönmez," diyordu. Tanrı'nın çöldeki kalesinde geçirdiğim ilk geceyi nasıl unutabilirim? Sessizlik, karanlık, kör bir kuyunun dibine düşmüşüm gibi çevreme kurulup yığılmıştı. Birden ses halini aldı, ruhum titremeye başladı. "Burada evimde ne arıyorsun? Sen samimi değilsin, namuslu değilsin. Gözlerin fıldır fıldır, sana güvenim yok. Her an ihanet etmeye hazırsın. Dinin birçok dinsizliklerden ibaret huzursuz bir mozaik ve her yolun ucunda Tanrı'nın oturup beklediğini bilmiyorsun. Sen bir zaman acele edecek, yolun ortasında cesaretin kırılacak ve geri dönüp başka yola gireceksin. Ayak takımı hurileri görmez, havada şarkılar duymaz, kör ve sağır olup toprağın altında yüzer. Ama en seçme kaptanlar, içlerinde bir huriyi, ruhlarını görür, cesaretle sesini izlerler. Hayatın başka ne değeri var sanırsın? Ama ya yarın kaptanlar huriyi duyar ve inanmazlar, çekingenlikle korkaklığın ardına büzülüp bütün hayatları boyunca hassas bir teraziyle evet-i hayırı tartarlarsa? Tanrı onları nereye atacağını bilemez ve cehennemi süslemesinler, cenneti kirletmesinler diye havada bozuklukla bozulmamışlık arasına ters olarak asar.
Ses sustu. Ben hala bekliyordum. Yanaklarım utanç ve kızgınlıktan kıpkırmızı kesilmişti. O zaman kim kuvvet verdi bilmiyorum. Belki de çölün kendisi. Başımı kaldırıp yanıt verdim. Uca kadar vardım. Her yolun ucunda uçurumu buldum. Biz üzerinde köprü kuramadığımız şeye uçurum deriz. Boşluk yoktur, uç yoktur. Yalnız insanın ruhu vardır ve cesaret ya da cesaretsizliğine, göğe her şeye ad veren odur. İsa bu da, Musa da uçurumla karşılaştılar ama köprü kurup geçtiler ve onların peşinden yüzyıllardır insan sürüleri geçiyor. Kimisi yaratılıştan kahraman olur, kimisi kendi mücadelesiyle. Ben mücadele ediyorum. Sağımda, solumda ve içimde korkunç bir kahkaha koptu. Kahraman mı? İyi ama kahraman demek, kendi ritmini aşmasını becerebilen demektir. Sense hala huzursuzluk ve dağınıklıktan ibaretsin. İçindeki kaosu boyunduruk altına alıp, sözü bütün halinde yaratamazsın ve ağlayarak kendini haklı gösteriyorsun. Ben eski kalıplara sığmıyorum ama düşünceyle eylemde ilerleyerek, seninki gibi on ruhun sığabileceği ve çalışacağı on ruhu rahatça içine alabilen kahramanlık sınırlarına ulaşabilirdin. Bir dinin bilinen sembollerinden feyiz alarak kendi tanrısal atılımlarına girişebilirsin. Tanrı ile insanın ezeli acılarına çağdaş bir yaklaşım. Haksızsın, ruhun acıma bilmiyor. Ey acımasız ses, seçme yapmak üzere durduğum her yol kavşağında seni duydum. Her zaman, her kaçışta beni duyacaksın. Ben hiç kaçmadım. Sevmiş olduğum her şeyi bırakarak ilerliyorum ve yüreğim paralanıyor. Ne zamana kadar? Zirveme ulaşana kadar. Orada durulacağım. Zirve yoktur, yalnız yükseklik vardır. Huzur yoktur, yalnızca mücadele vardır. Niçin şaşkınlıkla gözlerini açıyorsun? Hala beni tanımadın mı? Tanrı'nın sesi olduğumu mu sanıyorsun? Hayır, senin sesinim. Her zaman seninle birlikte yolculuk ediyor. Seni bırakmıyorum. Seni yalnız bıraksaydım yazık olurdu. Bir keresinde yine kızgın bir halde içinden fırladığım zaman bana bir at verdin. Onu koruyorum, hoşuma gidiyor. Kaplanım ben, yolculuk arkadaşı. Sustu. Onu tanıdım. Yüreğim güçlendi. Ondan niçin korkayım? İkimiz daima birlikte yolculuk ederiz. Her şeyi birlikte görüp hazzını birlikte aldık. Gurbet sofralarında birlikte yiyip içtik, birlikte acı çektik. Kentlerin, kadınların, düşüncelerin zevkini birlikte çıkardık. Ve ganimetlerle yüklü, bedenlerimiz yara bere içinde, sakin hücremize dönerken, bu kaplan sessizce kafama tırmanırdı. Mağarası oradadır onun. Kafatasının köşesine bilgiççe uzanır, tırnaklarını beynime sokar ve ikimiz de bütün gördüklerimizi sessizce anar, daha da göreceklerimizin hasretini çekeriz. Görünen ve görünmeyen bütün dünyanın derin, fark edilemez bir sır olduğuna seviniriz. Derin, anlaşılamaz, akıldan, dilek ve kesinlikten uzak bir sır. Yolculuk arkadaşı kaplanla konuşur, bu kadar çetin, duygulu ve doymaz olduğumuza güleriz. Bir akşam bir avuç topraktan ibaret yemeğimizi mutlaka yiyip doyacağımızı bilmekle birlikte doymazlığımıza güleriz. İnsan ruhunun yani yolculuk arkadaşı kaplanın yaşaması, toprağı sevmesi, ölümü görmesi ve korkmaması ne zevktir. Sabaha karşı kalktım. Çölde yürümek için acele ediyordum. Sabah yıldızı hala uyanmamıştı. Tepeleri çok hafif bir ışık sarmıştı. Taşlar ve keklikler bile uyanmış, Yehova'nın inmiş olduğu kutsal tepe kıkırdamaya başlamıştı. Gökyüzü temizlenmiş, alçaktaki karlar erimiş, kum tarafından yutulmuşlardı. Ama dağların üst taraflarında güneşin ilk ışıkları onları pembe bir renge boyuyordu. Bir tek kuş, bir tek ses, hiçbir yerde su ve yeşil ot yoktu. Kumla Tanrı'dan oluşan zalim bir çöl. Herhalde böyle bir çölde yalnız iki tür insan yaşayabilir, akılsızlar ve peygamberler. Beyin burada korkudan değil, kutsal bir çekinişten ötürü uyanır ve o zaman insanca dengenin altında yıkılır, bazen de silkinip gökyüzüne dalar. Yeryüzü Tanrı'ya batar, ateşten giysisinin ucuna dokunur ve yanmaz, onun dediğini duyar, onu alır ve insanlara fırlatır. Tanrı'ya baş kaldıran, karşısında korkmadan duran, eğilmez vahşi başlar, yalnız çölde doğar ve Tanrı'nın eteğiyle aynı maddeden olan beyinleri parlar. Tanrı da onlara beğenerek bakar çünkü soluklarının hızı kesilmemiş, içlerindeki Tanrı boşanıp insan olmamıştır. İki peygamber çölde gidiyor ve çene çalıyorlarmış. Biri Tanrı'nın ateş, öteki bir kovan bal olduğunu söylüyormuş. Bağırıyor, gırtlaklarını yırtıyor ama biri ötekine kendi fikrini kabul ettiremiyormuş. Nihayet birincisi heyecanlı bir hareketle elini karşıdaki dağa doğru uzatmış. "Söylediğim doğruysa," demiş, "dağ titremeye başlar." Ve bunu söyler söylemez dağ titremeye başlamış. İkinci peygamber bir küçümsemeyle "o bir şey değil" diye karşılık vermiş. "Eğer ben doğru söylüyorsam gökten bir melek inip ayaklarımı yıkar." Ve bunu söyler söylemez bir melek gökten inmiş, eğilmiş ve peygamberin ayaklarını yıkamaya başlamış. Ama öteki omuzlarını kaldırmış. "Bu bir kanıt değildir," demiş. "Eğer ben doğru söylüyorsam Tanrı şöyle bağırır: doğrudur." Ve bunu söyler söylemez gökten bir ses duyulmuş: doğrudur. İkinci peygamber yine omuzlarını kaldırmış. "Bu bir kanıt değildir," demiş. Tam o sırada İlyas gökten geçiyormuş. Tanrı'nın güldüğünü görüp yaklaşmış. "Neden gülüyorsunuz efendim?" diye sormuş. Tanrı yanıt vermiş: "Memnunum İlyas. Aşağıda dünyada iki gerçek oğlumun konuştuğunu görüyorum." Yürüyor ve gıptayla iki vahşi peygamberi düşünüyordum. Kumda ayaklarının izlerini görür gibi oluyordum. "Ne mutlu o babaya ki," diyordum, "böyle büyük oğullar dünyaya getirebilmiş. Ne mutlu çöle ki üzerinde Tanrı'nın vahşi ormanından böyle iki aslanın geçtiklerini görmüş." 22. ayrımın sonu, sayfa 291.